İpek Yolu. Hoş geldiniz. TGT FM'deyiz. Yine keyifli güzel bir günde sizlerle buluştuk. Öğle sonrasını bir saatini sizlerle geçireceğiz. Ana kumanda masamızda Engin Dizim'le birlikte ben Hülya. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Geçen hafta hazine konusunu konuşmuştuk. Birkaç haftadır bu konuyu değerlendiriyoruz. Hakikaten pek kıymetli bir konu oldu bu bizim için.
Evet, hazine zaten kıymetli.
Kendi gibi. Haftalardır konuşuyoruz ama bu hafta artık bize yansıyan tarafına bakacağız. Bir devletin hazinesi bugün ne anlam ifade eder? Geçmişten bugüne kalanlar hazinede nasıl korunur? Geçmişte hazine nasıl korunurmuş? Ve bizim geçmişten bugüne kalan hazineler üzerindeki hakkımız nedir?
Evet, şimdi daha önceki programlarda zaman zaman anlatıyoruz. Devletin iki türlü hazinesi olur. Bir devletin kendi hazinesi, bir hükümdar hazinesi. Devlet hazinesi elbette devlete ve o devletin vatandaşlarına aittir. Ancak devlet başkanı bunu uygun yerlere harcamakla mükelleftir. Yani hazine hiçbir zaman kralın, padişahın, işte siz kim derseniz deyin devlet başkanının hazinesi değildir. Ne zaman devlet başkanının hazinesi olur? Diktatörlüklerde. Tarih boyu böyle diktatörlükler olmuştu. Bakın krallık demiyorum. Çünkü hiçbir zaman krallar devletin hazinesini kendi hazineleri olarak görmemişlerdir. Çünkü krallık krallık geleneğinde hiçbir zaman kralın hazinesi olarak sayılmaz, devletin hazinesi olarak sayılır. Delilim nedir? Mesela eskiden şimdiki gibi idare mahkemeleri falan yok, demokrasi de yok. Bir şekilde devletin yaptığı icraattan dolayı zarar uğramış insanlar var. Mesela yol geçmiş, adamın tarlasının yarısını almış. Veya bir sebeple adam zarara uğramış. Peki bu zararı nasıl tazmin edecek? Bunun hesabını kime soracak? Yani kralı dava edemez. Çünkü kral hata yapmaz. Hazineye dava açıyor.
Bir kuruma dava açıyor.
Evet, hazinenin hükmü şahsiyeti vardır. Yani bugünkü manada tüzel kişiliği vardır. Yani kraldan ayrıdır. Müstakil bir varlıktır. Kralın malı değildir. Hiçbir zaman böyle olmuyor. Ama diktatörlüklerde, yani bir Rusya'da Stalin'in veya bir Mussolini'nin, yani onlara hazine mi sorulur? Elbette ki istediğini alır, istediğine dağıtır, istediğine verir. Ama krallıklarda ve ez cümle Osmanlı Devleti'nde hazine padişahın hazinesi değildir. Efendim şimdi devlet benim mülkümdür, teba benim kullarımdır sözünü bazıları istismar ediyorlar. Devletin padişahın mülkü ise dilediğine verir, böyle bir şey yok. Buradaki mülkten kasıt hüküm sürdüğü yer, hakimiyet kurduğu yer. Mülk demek aynı zamanda melikliğe, hükümdarlığa da delalet eder. Hükümdarlık yaptığı yer demektir. Kullarım ise kölelerin manasında değil, üzerlerinde onların rızası olmaksızın hüküm sürdüğüm, yani emir verdiğim ve elbette ki koruduğum, haklarında karar aldığım kimseler manasına gelir. Dolayısıyla tekrar altını çiziyorum. Hazine padişahın hazinesi değildir. Peki padişahın hazinesi yok mudur? Elbette ki vardır. Padişahın geliri var, maaşı var, çiftlikleri var. Sonra bazı hediyeler padişahın hazinesini teşkil eder.
Dünden bugüne kalan ve bizim artık hazine dediğimiz, şimdi Osmanlı'da mesela hazine dairesinde sergilenenler padişahın hazinesi midir?
Onlar padişahın hazinesidir. Peki böyle mi muamele etmiş Osmanlı padişahları? Hayır. Adeta bunları hanedanın ortak malı gibi görmüşler. Yani bunu da nereden biliyoruz? Padişah öldüğünde bunlar mesela terekeye dahil edilmemiş. Yani padişah ölünce onun çoluk çocuğuna intikal etmesi lazım bunu. Etmemiş. O hazine dairesine saklanmış. Bunun manası nedir? Bunu şöyle anlıyoruz. Bu hazineler her ne kadar padişahın şahsi hazinesi ise de padişah bunları gerek sanat değeri itibariyle, gerek tarihi kıymeti itibariyle, gerek dini kıymeti itibariyle mülk edinmek istememiş. Hanedana ait bir mülk olsun demiş.
Ona ayrı hanedan bir kurum
sürer. Evet, ayrı bir kurum oluşturmuş. Hazine-i Hassa adıyla. Başında ayrı bir görevli var. Hanedan ve ez cümle padişah icra-i vazife yaparken, vazifesini görürken bu hazinelerden istifade etsin. İcabında taksın, icabında binsin, icabında kullansın.
Peki bunu hediye edebilir mi?
Edebilir, icabında hediye etsin. İcabında bozdursun, hazineye irat kaydetsin. Bunların hepsi olmuştur. Ama öyle bir takım hazine parçaları vardır ki bunların bu şekilde satılması, birine hediye edilmesi veya elden çıkarılması caiz görülmemiş.
Kayıt mı düşünmüş?
Hayır, tatbikat böyle.
Öyle bir şey,
zaten şöyle
gelenek
efendim,
oluşmuş.
Şimdi hazine-i hassa denilen padişah hazinesindeki malları bile hepsi kayıt altındadır. 6 ayrı kalemde ve bunları padişah dilediği gibi yani bir avuç geleyim alayım değil. Makbuz karşılığı alıyor. Gene kendi malı ama çünkü onun bir
nereye
kaydı var, kuyudu var,
mi?
Nereye gitti bilinmesi lazım. Mesela padişah diyor ki şu kadar altın getirin. İşte 10 kese altın getiriyorlar. Diyelim ki padişah bunu birine hediye edecek, bilmem ne yapacak, yiyecek, içecek, haremde maaş dağıtacak. Karşına makbuz veriyor. Hazine-i Hasa'dan 10 kese altın, altına da kendi mührünü vuruyor, veriyor. Onlar saklıyorlar bunu. Yarın bir gün padişah dese ki nerede ona 10 kese? Buyurun efendim sizin makbuzunuz. Veya mesela orada bir mahfaza Kur'an-ı Kerim. Onu alıyor, okuyor, tekrar iade ediyor. Hatta meşhur hikayedir. Sultan Vahidettin ayrılmadan önce bir Farsça divan, bir de Kur'an-ı Kerim enam derler. Kur'an-ı Kerim'deki bazı sureler, Yasin, Tebarek, Amme gibi herkesin çok okuduğu sureler bir arada basılır. Buna enam-ı şerif derler. Küçük olur bu, taşıması kolay. Şimdi cüz diyorlar. Ama bu çok güzel bir cüz. El yazması, kenarı süslü ve cildi elmaslarla, yakutlarla süslenmiş. Bu enamı okumak üzere almış makbuz karşılığı. Ondan sonra ayrılacağı gün, memleketi terk edeceği gün bunu ve o diğer çok kıymetli olan divanı makbuz karşılığında şeye göndermiş, hazine dairesine ve yatırdığı makbuzu almış. Bu makbuz bulundu.
Bunu yapmayabilirdi.
Yapmayabilirdi.
Yanında götürebilirdi.
Hatta
kendisine ait bir şey
hatta,
sonuçta.
Evet, onun mülküdür. Mülkü olmasa ne olacak efendim? Bir insan tahtını kaybetmiş. Orada artık mülkünü mü düşünür? O kendince en doğru olanı düşünür. Yani o hazine-i hassadaki hazineleri, daha doğrusu elinin ulaşabileceği hazineleri götürmesi mümkündü. Fakat İstanbul da henüz Ankara kuvvetleri hüküm sürmüyordu. Yani padişah bunu yapabilirdi. Yani saraydan çıkarken götürdü. İngilizler de buna mani olmazdı. Fakat Osmanlı padişahlarının hususiyetlerinden bir tanesi de perhizkar olmalarıdır. Yani böyle şeylere tenezzül eden insanlar değildir.
Şimdi bak, çok da sıkıntılar yaşamış.
Şimdi mesela ben diyorum olsaydı. Şimdi mesela ben diyorum ki hata etmişsin. Çıkarken keşke onları götürseydin. Başka varsa onları da götürseydin. Çünkü Sultan Vahidettin'in gurbet yılları çok hazindir. Evet. Çok hazindir. Bir Osmanlı padişahına, ataları dedeleri bu devleti kurmuş, fethetmiş bir Osmanlı padişahına, kendisi ne olarak görülürse görülsün. Yani kimilerine göre çok büyük bir insan, kimilerine göre hain, şudur budur. Bu layık bir muamele değildir. Aynı zamanda Müslümanların halifesidir. Bunun bir itibarı, prestiji vardır. Keşke hepsini götürseydi, bozdurup harcayıp yeseydi. Fakat bunu bile yapmamıştır. Bunu bile yapmamıştır. Şimdi götürebilirdi çünkü kendi malıydı. Hazine-i hassa bu. Hazine-i amire değil, devlet hazinesi değil. Zaten oradan almak bir prosedüre tabidir. Getirin bana oradan para diyemez padişah. Bütçede yer olacak, nereye gidecek? Yani defterdar, tamam yani padişah güçlüyse defterdarı tehdit eder, getir paraları der. Ama böyle bir şey vaki olmamış tarihte.
Buna ihtiyaç da duymamış.
İhtiyaç da duymamış.
Uygulamada da böyle.
Tabii bu gelirlerin toplanışında çok hassas da. Bakın size bir hadise anlatayım. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Mısır valisi Hüsrev Paşa. Sonradan sadrazamlığa getirilmiş. Çok enteresan bir şahsiyet. Çok onurlu, çok sert mizaçlı. Bir divan toplantısında hoşuna gitmeyen bir muamele yapılmış. Bu da vazifeden alınmış. Vazifesi alındıktan sonra yemeden içmeden kesilmiş üzüntüsünden. Çünkü bunlar onuruna, haysiyetine çok emniyetler. Ve açlıktan öldü diyor kitaplar. Hatta ölüm orucu tuttu diyorlar.
Bilerek reddetmiş gibi
bilerek
sanki
reddetmişti,
aslında.
Evet, Hüsrev Paşa'yı öyle söylüyorlar. Neyse, bu Hüsrev Paşa vergi topluyor, gönderiyor. Divan bakıyor, her sene veya her devrede Mısır'dan gelen tahsisatın çok daha fazla bir miktar. Hemen yazı yazılıyor. Daha önce Mısır'dan bu kadar para geldiği halde bu sefer niye bu kadar fazla geldi? Bunun aslı nedir?
Bir asılsız, usulsüz uygulama mı var?
Hüsrev Paşa cevap veriyor. Efendim diyor, bu sene havalar iyi gitti, sel baskını olmadı, taşkınlar zamanında döndü ve bundan dolayı 3 mahsul alındı senede. Bu verginin artma sebebi budur. Kanuni Sultan Süleyman ikna olmuyor. Hemen diyor mehayif müfettişi gönderin oraya. Maliye müfettişi. Müfettişler gidiyor. Mısır'ı teftiş ediyorlar. Bu paranın usulüne uygun şekilde tahsil edildiğini yani tespit ediyorlar. Buna rağmen Kanuni Sultan Süleyman diyor ki bu adet olur. Diğerleri bize yaranmak için halka zulmeder. Fazla vergi gönderirler. Bu vergiyi Mısır'a iade edin diyor. Fazlasını. Vergi fazlasını. Hı. Vergi fazlası Mısır'a iade ediliyor. Kanal ve imar işlerinde kullanmak şartıyla. Şimdi böyle de hassasiyet vardır. Devlet hazinesi için söylüyorum. Padişah hazinesi zaten padişahın kendi gelirlerinden teşekkür ediyor. Buna kendisi tasarruf eder. İşte burada bazı mallar vardır ki, bazı parçalar vardır ki bunları öyle hazineye gönderelim, darphaneye gönderelim, şuna hediye edelim. Artık eskidi kullanılmıyor, satalım denecek şeyler değil. Bunlar iki grup. Bir tanesi dini eserler. Nedir bunlar? Bunlar mukaddes emanetler diye bilinen, çok eski zamanlardan beri toplanan, eski peygamberlere, Hazreti Muhammed'e, onun arkadaşlarına ve ulu kişilere, mübarek kişilere, Allah dostlarına ait bir takım eşyalar. İşte ta İmparatorluğu Helena var, Konstantinos'un annesi İstanbul'u kuran, o İsa Aleyhisselam'a inanmış bir mümine idi. Kudüs'e gittiği zaman orada bazı şeyler toplamış, getirmiş İmparatorluğu sıfatıyla. Mesela Hazreti Yahya'nın başı ve kolunun parçaları onun zamanında gelmiştir. Ve ondan sonra bu peyderpey İstanbul'a bu gibi eserlerin gelmesi devam ediyor. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettiği zaman malumunuz halifelik sıfatı da kendi üzerine geçiyor. Mekke Şerifi yani Mekke valisi Memlüklere tabi o zamana kadar Mekke şehrinin anahtarlığıyla beraber ki hakimiyet alametidir. Bir takım mukaddes emanetleri de halifelik sıfatının icabı olarak Yavuz Sultan Selim'e veriyor. Bir takım eşyalar da Abbasi halifesinin yanında onları Yavuz Sultan Selim'e veriyor. Ondan sonra padişahlara devamlı sağdan soldan bu gibi mukaddes emanetler hediye yoluyla veya satın alma yoluyla intikal ediyor. Bunların içinde çok kıymetli parçalar vardır. Hazreti Peygamber'in kılıçları vardır. Efendim dişi vardır, sakalı vardır, ayak izi vardır, hırkası vardır. Eski peygamberlere ait işte Yusuf peygamberin sarığı, İbrahim peygamberin tenceresi gibi eşyalar vardır. Musa peygamberin asası gibi eşyalar vardır. Bunlar mukaddes emanetler denilen bir kısımda teşhir ediliyor. En son Medine düşmeden önce son Medine muhafızı Fahrettin Paşa bir kısım kalan mukaddes eşyaları da İstanbul'a göndermiştir. Bunlar hazine dairesinin hususi bir kısmında saklanır.
Sergilenir mi?
Sergilenirdi eskiden ama herkese değil. Onu da anlatayım nasıl açıldı. Enderun Mektebi var daha önce anlatmıştık. Enderun Mektebi'nin sondan bir önceki sınıfı son sınıfı has odalılardır. Bunlar padişahın hususi işlerini görürler. Özel kalemi gibi. Ondan bir önceki sınıf hazine dairesidir. İşte bunlar hazine dairesindeki subaylar ve talebeler hem mukaddes emanetleri muhafazası, bakımı, temizlenmesi, korunması, teşhiri hem hazine dairesinin muhafazasıyla vazifelidirler. Bunların vazifesi budur. Hem tahsil görürler hem bu işe bakarlar. Onun için bu çok da ciddi görülmüş bir iştir. Bilhassa mukaddes emanetlerin muhafazası, onların temizlenmesi. Bunlar işte abdestsiz içeri girmezler. Hatta oradaki süpürüldükten sonra toplanan toz orada biriktiriliyor. Ayrı yani şey atılmıyor. Çöplüğe, zibiye atılmıyor. Ayrı bir yerde biriktiriliyor. Sonra bunlar hususi olarak işte kabir topraklarına konuluyor. Yine Hicaz'dan gelen topraklarla beraber. Böyle bir hususi seremonisi var mukaddes emanetlerin. Bu mukaddes emanetler Hazreti klasik devirde padişahlar ve devlet adamları tarafından zaman zaman mukaddes günlerde ki bilhassa Kadir alayında yani Kadir gecesi alayından birkaç gün önce veya o gece ziyaret edilirdi. Bir de cülüs merasimleri, padişahın tahta girme merasiminde padişah habiyat orada yapılırdı ve burada yemin ederdi. Ondan dolayı teşhir edilirdi. Sultan Mahmut'tan itibaren artık padişahlar Topkapı Sarayı'ndan ayrılınca buradaki mukaddes emanetler ve hazine dairesi müze haline getirildi ama her isteyen giremiyor. Yani hususi izinle insanlar gelip gezebiliyorlar. Cumhuriyet'in ilanından sonra Topkapı Sarayı kapatılmış yani saray olarak kapatılmış ve Topkapı Sarayı müzeliğine dönüştürülmüş. Buradaki eski vazifeliler müze memurları olmuşlar ve Topkapı Sarayı'ndaki emtia yavaş yavaş peyderpey teşhire açılmıştır. Yalnız bunun da ayrı bir hikayesi var onu da birazdan anlatayım çünkü hazine dairesinde başka neler var belki onları anlatmak lazım.
Evet kısa bir aradan sonra isterseniz ona da geçelim. hazır Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Hazineden konuşuyoruz. Hazine nasıl saklandığı, hazinenin bugüne kadar nasıl geldiği ve bizim onun üzerinde nasıl bir hakkımız olduğunu da konuşacağız. Ama detay detay aslında parça parça da merak ettiklerimiz var. Onları da konuşuruz herhalde.
Şimdi bu mukaddes emanetler tabii padişaha aittir. Hangi padişaha hediye edilmişse onundur. Ama padişah bunu adeta milletinin malıymış gibi...
Sadece koruyucusuymuş gibi davranmışlar.
Evet, davranmış. Bunları mesela elden çıkarmamış. Bunları muhafazası için azami itina göstermiş. Bir de Osmanlıların bir usulü var. Ben bunu çok beğeniyorum. Şimdi mesela Avrupalılarda var bu ama bizde yok. Her işi raconuna uygun davranıyor. Mesela bu mukaddes emanet diyor. Mukaddes emanetlerde çalışanların çok abdestli, namazlı, böyle dindar olmalarına itina ediliyor. Hürmet ediliyor. Yani herkes buna mecbur değil ama hürmet ediliyor. Şimdi mesela bakıyorsunuz aynı şeyi insanlar göstermiyor. Mesela dini bir şeyde aynı hassasiyeti göstermiyorlar. Bir de mesela bir yere bir cami yaptırıyor veya bir bina yaptırıyor. Oranın mimari stiline ve iklimine göre yaptırıyor. Gidin Mısır'da Osmanlı'nın yaptırdıkları Mısır mimarisine göredir. Irak'ta Irak mimarisine göredir. Kuzey Afrika'da Kuzey Afrika mimarisine göredir. Yani her yerin mimarisine, yani orada böyle sırıtan mimari çevreyle ters düşen bir bina yapılmamış. Tek tük vardır, o da bir değişiklik, bir sembol olarak vardır.
Bu anlamda galiba Anadolu'yu ve Balkanları bir tutmak lazım değil mi?
Şimdi Anadolu ve Balkanlar aynı memlekettir. Buradaki mimari birbirine üç aşağı beş yukarı benzer. Bu mimaride tabii daha önceden Osmanlıların miras aldığı Yunan, Bizans ve Anadolu Selçuklu mimarisi geleneğinin bir eklektik yapısıdır. Ama Anadolu'da da veya Rumeli'de de gittiğiniz zaman bölgeler arasında farklılıklar görürsünüz. Tabii kullanılan taştan tutun mimari stile kadar ama bir umumi benzerlik vardır hepsinde. Ama Arap memleketleri kuzey bundan farklıdır. Çünkü oranın mimari stili öteden beri olan bir İslami mimari stili var oranın. Oranın mimari stiline uygun hareket etmişler. Bu incelik benim dikkatimi çekmişti Osmanlılar hakkında.
Bir de İslamiyet'in Osmanlı ile birlikte gittiği yerlere ister istemez İstanbul'un ve
kendi damgasını tabii oraya tutup Irak mimarisiyle bir şey yapamazsınız yani. O normal bir şey tabii ki. Ama bu hava vardır. Bu hava vardır. Şimdi bu mukaddes emanetler muhafaza edilmiş. Bunları zenginleştirmişler. Bunlarla alakalı şiirler yazılmış. Çok ciddiye alınmış bunlar. Hatta kılıç kuşanmada padişahlar bu kılıçları kuşanmışlar. Şey meşhur hikayedir. İstanbul'da mesela Hazreti Peygamber'in 4 tane ayak izi vardır. Bu ayak izleri tabii bazısı tabidir taşa bastığı zaman. Bazısı taşta alınmış ayak izleridir.
Kalıp
sonradan
gibi.
Kalıp gibi. Hı hı. Ama 4 tanedir İstanbul'da. Birisi Eyüp Sultan'da, biri Topkapı Sarayı'nda. Birisi Sultan Hamidi Evvel 1. Abdülhamit Türbesi'nde. Birisi Sultan 3. Mustafa 3. Selim Türbesi'ndedir. Lale'de 4 tane bunlar. 5. bir tane getirdiler. Kayıtbay Türbesi'nden Mısır'da. Sultan Ahmet zamanında. Fakat daha sonra Sultan Ahmet Kayıtbay'ı rüyasına gördü. Kayıtbay Sultan Ahmet'i mahkemeye vermiş. Mahkemede hakim Hazreti Peygamber. Kayıtbay diyor ki benim türbemde sizin mübarek kademi şerifiniz vardı. Nakşı kademi şerif derler ona. Yani mübarek ayağın nakşı işareti, şey nakşının izi vardı. Sultan Ahmet bunu aldı götürdü İstanbul'a. Benim kabrimi ziyaret edenler bu vesileyle bereketleniyorlardı. Benim orada cesedim ve ruhum sizin nakşı kademi mübarekinizle bereketleniyordu. Ve Mısır bundan bereketleniyordu. Ben bundan davacıyım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Nakş-ı Kademi Şerif'in tekrar asli yerine iadesine karar veriyor. Bunun üzerine uyandığı zaman Sultan 1. Ahmet derhal bu Nakş-ı Kademi Şerif'in Kayıtbay Türbesi'ne Mısır'a gönderilmesini emrediyor. Ve bu rüyanın tesiriyle Nola tacım gibi başımda götürsem daim diye başlayan Hazreti Peygamber'in ayak izini öven çok güzel bir şiir yazıyor. Sultan Ahmet'in böyle bir hususiyeti de var. Bahtiya durma yüzün sür kademine ol gülün diye öpüyor. Seviyor. Yüzünü sürüp ondan sonra Kayıtbay Türbesi'ne gönderiliyor.
Şimdi bir parantez açmam lazım. Tarih olarak değil sadece duygusal olarak bakalım. Böyle bir rüya çok etkileyici. Böyle bir rüya nasıl bir vicdanın, nasıl bir beynin, hani biz rüyalarda böyle işaretler arıyoruz ya, nasıl bir vicdanın, Sultan, beynin, kalbin ifadesidir?
Efendim Sultan Ahmet zaten, şimdi Osmanlı padişahlarının zaten 36 tanesinin de yani dinine bağlı olduğunu, geleneklere bağlı olduğunu biliyoruz. Yüksek hasletli insanlar olduğunu biliyoruz. Bunlar siyasi hayatta askeri olarak başarısızlıklar veya başarılar kazanmış olabilir. O işin başka bir yönüdür. Ama şahsiyet olarak hiçbir Müslüman, ben hasbelkader jeneoloji ilmine seve meraklıyım. Müslüman hanedanlar içinde, buna Abbasiler, Emeviler dahil, hiçbir İslam hanedanında bütün padişahların en azından dini ahlaki seciyelerinin mazbut olduğu başka bir hanedan yoktur. Yani içinde nefsine uyan işte şu, ama Osmanlı padişahlarının 36 tanesi de dinine düşkün ve ahlaki seciyesi yüksek kimseler. E bunların içinde tabii dini yönü çok gelişmiş olanları var. Sultanahmet bunlardan bir tanesidir. Sultanahmet çok enteresan bir padişahtır. 14. padişahtır. 14 yaşında padişah olmuştur. 14 yıl padişahlık yapmıştır. Ve genç yaşta Avusturyalılara karşı bir zafer kazanmıştır. Ve Avusturya İmparatorunu, ki Avrupa'nın en büyük imparatoru Avusturya İmparatorudur, Mukaddes Roma Cermen İmparatoru, Osmanlı sadrazamı ile denk tutan bir anlaşma yapmıştır. Yani imparator sadece vezir-i azamla protokol olarak denktir. Onunla yazışabilir. Padişah mektup yazamaz, elçi gönderemez mesela. Böyle bir anlaşma yapılmıştır onun zaman. İhtişamı anlamak için anlatıyorum. Yine bu Sultanahmet ilk defa Osmanlı tarihinde kardeşini öldürmeyerek tahta çıktığında, kardeşlerini hayatta bırakarak bir ilki başlatmıştır. Ve ondan sonra hanedanın en yaşlısı tahta çıkmıştır. Babadan oğula değil. Hanedan verasetini de değiştirmiştir. Bu da çok yüksek, merhametli bir kalbe sahip olduğunu gösteriyor. Üçüncüsü, Osmanlı Devleti'ne, dünya medeniyetine Sultanahmet Camii gibi bir cami hediye etmiştir. Ve Sultanahmet Camii'ni altı minareli yaptıktan sonra Edeben, Mescid-i Nebeviye ve Kabe'ye de birer minare fazla ekletmiştir. Onlardan daha fazla olmaması itibariyle. Şimdi bu kadar hassasiyetse başka rüyaları vardır. Aziz Mahmud Hüdayi'nin talebesidir. Celveddin Şeyhi ve bu hocasıyla çok hoş zamanları vardır. Ve bir takım rüyaları vardır. Bu rüyaların hepsi hakikat olmuştur. Manevi aleminin çok inkişaf ettiği anlaşılıyor Sultanahmet'in. Böyle bir rüyayı ancak zaten Sultanahmet gibi birisi görebilir. Rüyayı gördükten sonra da aman rüya bu be dememiş.
Gereğini yapmış.
Gereğini yaparken de çok moda tabirle duygulu anlar yaşanmış. Yani ağlayarak, gözyaşları içinde o şiiri söyleyerek ve kademi şerif öperek Mısır'a göndermiştir. Sultanahmet müstesna bir insandır. 28 yaşında vefat etmiş. Şu anda gençlerin daha hayata ne yapacağına karar vermediği bir yaşta o dünya hayatını bitirmiş. Muvaffakiyetleriyle, hatalarıyla, sevaplarıyla ahirete intikal etmiş. O da enteresandır yani.
Evet, 28 yaşından önce bir olgunluktan bahsediyoruz
tabii,
aynı zamanda
çok,
bu sözünü ettiğimiz.
Evet. Yüksek seciyeli bir zat Sultan 1. Ahmet ve bunu bu hususta bütün tarihçiler ve muasırları müttefiktirler. Sultan 1. Ahmet'in dindarlığı, dinine bağlılığı ve manevi dünyasının inkişaf ettiğine dair müttefiklerdir. 3 oğlu tahta çıkmıştır. Tarihte böyle padişah nadirdir. Sultan Abdülmecid'den sonra bu gelir. Sultan Abdülmecid'in 4 oğlu padişah olmuştur. Sultan Ahmet'in 3 oğlu tahta çıkmıştır. Genç Osman, Sultan Murat ve Sultan İbrahim. Ondan sonra zaten Sultan İbrahim'den sonra Osmanlı tarihinde talihsiz vakalar çok yaşanmıştır. Düşünün, ilk defa onun Sultan Ahmet'ten sonra bir padişah bir isyan sebebiyle öldürülmüştür. O zamana kadar bir isyan düşünülmemiştir padişaha. Basit lokal zabıta vakaları olmuştur ama bir padişahın tahttan indirilmesi, öldürülmesi vaki olmamıştır.
Tabii değişen bir şeyler var ki aslında konjonktüre de
evet,
iyi bakmak lazım.
Evet,
değişen
bir şeyler var
ki
ve bu parlak dünyanın son temsilcisi Sultan 1. Ahmet'tir. Sultan 1. Ahmet'ten sonra artık Osmanlı Devleti'nin ve dünyanın rengi, havası değişmiştir.
Şu anda da bir değişim dönemindeyiz galiba.
Evet, evet. Belli zamanlar belli hadiselere gebedir. Ve bakarsınız bundan önce, bundan sonra biraz da ömrü uzun olanların, hele bu zamanda ömrü uzun olmaya da gerek yok zaten. O kadar çok işler oluyor ki.
Çok da hızlı.
Şundan önce, bundan sonra diyebiliyorsunuz. Hazine dairesinin bir kısmı bunlar. Bunlar milletin malı olarak muhafaza edilmiş. Ama dediğim gibi padişahın malıdır. Bunun altını çiziyorum. Milletin değildir. Ona hediye edilmiş. O bulmuş. O temin etmiş. Ama padişahlar yine burada bir âli cenaplık göstererek bunları millet malı olarak muhafaza etmişler. Çünkü Müslümanların halifesidir. Müslümanların da o malda hakkı vardır diye düşünmüş. En azından teberrük etme, bereketlenmek hususunda. Ve muhafaza etmişler. Bu büyük bir muvaffakiyet ve meziyettir. İkincisi, hazine dairesinde sanat değeri ve tabii ki kıymeti yüksek olan bazı eserler vardır. Buna Kaşıkçı Elmas'ın, Sultan 3. Selim'in yaptığı hançeri, Kanuni Sultan Selim'in bazı mücevherlerini, efendim askılar, sorguçlar, bunları
tahtlar
ekleyebilirsiniz. Ve tahtlar. Hı. Hele bunlardan bir tanesi Şah İsmail'in mi, Nadir Şah'ın mı olduğuna bir türlü tarihçilerin karar veremediği. Bazılarının o Şah İsmail'in diye biliniyor, yanlıştır, Nadir Şah'ındır dediği. Halbuki Nadir Şah'a ait başka bir taht var. Kayıp o taht, kim bilir ne oldu. Bu taht onun envanterine kaydedilmiş. Bu taht Şah İsmail'indir. Burası mühim değil. Taht fevkalade güzel. Hint işi bir tahttır. Hint işi olduğunda şüphe yok. Kimin olduğu belli değil.
Zaten görüntüsünden de belli. Belli. Biraz daha uzakta. Evet.
Tabii bu tahta devamlı oturulmamış. Nadir merasimler için oturmuş. Onun yanında altın kaplama bir taht vardır. Bu taht bu eşyalar hazine dairesindeki eşyalar. Orada duran müze eşyaları değildir. Padişah bunu kullanır. Merasimlerde oradan bir sorguç getirir, takar. Ya oradaki
kendi mi seçer? İster mi?
Hazine, padişah devamlı oraya girip çıkmaya salahiyetlerdir. Zannetmiyorum gidip de ben o sorgucu istiyorum getirin dediğini. Hazine darbaşı var. Yani o bunu muhtemelen o seçiyordur. Ama padişahın da belki bunda bir opsiyonu en azından olmaktadır. Taht çıkarılır mesela. Cülüs bayramlaşma orada olur. O altın taht şimdi teşhir ediliyor. Yani kullanılmaktadır bu askılar, buhurlar. Mesela bir merasim olduğu zaman oradaki o askılarda buhur yakılır. Çok kıymetli taşlar var etrafında. Burası bir saray. Sarayda bir ihtişam icap eder.
Yani bozulmasın, kullanmayalım. Eskirsin, yok, öyle bir şey kenarda yoktur. Kalsın. Hayır.
Eskirse
gibi.
Tamir edilir, yapılır, konulur. Yani tabaklar öyledir. Altın, gümüş, evani kullanılmamıştır. Çünkü İslamiyet'te zaten altın, gümüş tabakta yemek yemek caiz değildir. Onlar hazine dairesinde muhafaza edilmiş. Yeri geldikçe eritilip para bastırılmıştır.
Bunlar hediye gelen hediyedir çoğunlukla, değil mi?
Evet. Bunun dışındaki o porselenler ise çok fazla kullanılmamıştır.
Nerede yemişler?
Yine porselen tabaklarda yemişler ama yani onlar daha ziyade teşhir maksatlıdır. Teşhir için alınmıştır. Hediye gelmiştir. Kıymetlidir de muhafaza edilmiş. Sultanahmet'in tabağını gördüm ben. Beyaz bir porselen ama güzel bir porselen. Kenarında altın yaldız çizili kenar tarafında. Tabağın kenarında ise Sultan Abdülhamit'in manuskülü var. Ayın harfi. Abdül ve H. Abdülhamit. Şöyle bir kalkan gibi bir şeyin içinde. Geometrik dörtgenin içinde. Evet, dörtgenin içinde. Çok basit, çok sade bir tabaktır. Porselende tabii yemeğe dikkat ederler. Birincisi sağlıklıdır. İkincisi zehri belli eder. Düz porselen yemeğe zehir konmuşsa rengi dönmeye başlıyor. Ve tabağın yemeğin zehirlenmiş olduğunu.
Özel bir porselen midir yoksa bütün porselenler?
Onu bilemiyorum. Bütün porselenler yapıyor mu? Yani o hususta bir malumata sahip değilim. Fakat zaten padişahın yemeği hususi kuşhanede hazırlanır. Normal mutfaktan gelmez. Çok emin kimseler tarafından hazırlanır. Emin kimseler tarafından tadılır. Ve padişahın huzuruna mühürlü olarak gelir. Padişahın huzuruna geldikten sonra da çeşnigir oradan bir parça ayrılır tabağa. Çeşnigir yer, sonra padişah onu yer.
Peki buna rağmen zehirlenmeler?
Osmanlı tarihinde yoktur. Padişahlar içinde.
İddialar var.
İddialar var ama zehirlenerek öldürmüş padişah yoktur. Fatih için var ama Fatih'in ilaçla zehirlendiğine dair. Yani yemekle doktoru değil. Doktorunun, Yakup Paşa'nın, aslen bir Venedik Yahudisidir, Müslüman olmuştur. Onun Fatih'i zehirlediğine dair Babinger'in attığı bir iddia var. Bazı tarihçiler bunu kabul ediyorlar. Hoşlarına gidiyor çünkü bizde bir eziklik kompleksi vardır. Herkes bize düşmanlık ediyor. Ben bu şeye katılmıyorum.
Komplo teorilerini seviyoruz.
Ben bu şeye katılmıyorum. Fatih Sultan Mehmet zaten rahatsızdı, mide rahatsızlığı olan bir padişahtı. Hastalıkları vardı. Yani yanında Lari Çelebi doktorudur. Yakup Paşa'nın, yani sırf Venedikliler kendine vatandaşlık verecek diye kendisini hekimbaşı yardımcılığına çıkarmış padişah öldüreceğini ben düşünmüyorum.
Peki bir de şunu söyleyeceğim ama hani
bir de bu kadar zaaf, bu kadar zaaf saraya bir adam giriyor, padişahı zehirliyor, kimse farkında olmuyor, o zaman öldüğü daha iyidir. Onun için ben bu şeye inanmıyorum.
Bir de Venedik vatandaşı olmayı Osmanlı vatandaşı olmakla bir terazide yani tartarsak eğer o dönem için.
Tamam, Venedik ama bu gülünç bir şey. Tabii ailesi orada ama yani bu gülünç bir şey. Ben buna inanmıyorum. Olabilir. Çünkü tarihi hadiseler hakkında kat'i böyledir dememiz mümkün değil. Fakat benim kanaatim Fatih Sultan Mehmet'in zehirlenerek öldürülmediği, eceliyle öldüğü istikametindedir. Bu gayet normaldir. Şimdi rahmetli Turgut Özal için de aynı şeyi söyleniyor. Turgut Özal yaşını başını almış, rahatsızlıkları olan, pehlize asla dikkat etmeyen, stresten uzak duran ama fevkalade yoğun tempoda çalışan bir insandı. Az uyuyan, yani onun kalp krizi geçirip ölmesinden daha normal bir şey olamaz. Ama zehirlenmiş olabilir elbette. Ama hemen böyle yani bir uçak düşse düşürüldü birisi, bu çok fazla komplo teorileri var.
Şeyi seviyoruz, masalsı hayatları.
Masalsı
hayatı
seviyoruz. Hadiselerin arkasında esrar aramayı seviyoruz. Bir de böyle devamlı bir ezikliğimiz var. Herkes bize düşman, herkes bizim kötülüğümüzü istiyor. Tetikte olma şeyi var. Bu doğru değil. Netice bu kapkacak dışındaki bu kıymetli taşlar, mücevherler çok büyük hassasiyetle korunmuş. Zaman zaman kullanılmıştır. Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra, bu da hazine dairesi. Bunlar da padişaha aittir. Hatta bunlar içinde padişahın hususi yaptıkları vardı. Mesela Kanuni Sultan Selim'in, Sultan 1. Mahmud'un, ki bunlar, hatta Yavuz Sultan Selim'in işlediği mücevherler vardı. Topkapı Sarayı'nda görmek mümkün bunları. Bu mücevher ustasıydılar bu padişahlar, bu saydığım padişahlar.
Bunlar sergilenmiyor ama.
Sergileniyor, şey, hançer sergileniyor.
Yok, hayır.
Yani ha, bunlar söylenmiyor. Ha tabii.
Geçmişten, yani geçmişte yok. Bunlar hani...
Yok, söylenmiyor. Padişah vurdu, kırdı, öldürdü, bilmem o kadar. Yani padişahın hususi dünyası hakkında çok fazla bizde bilgi yoktur. Sosyal tarih hakkında fazla malumat yoktur. Padişahların ince ruhları hakkında çok fazla bilgi verilmez. Kaba saba vurdu, kırdıdan başka bir şeyden anlamayan, çağ dışı, gaddar, sert insanlardır. Hı hı. Yani iyi tablosu çizilen 3-4 padişah vardır biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet gibi. Kanuni Sultan Süleyman gibi, hadi Yavuz Sultan Selim'le Sultan II. Mahmud gibi, bunlar bile hep böyle gaddar, haşin, mimarın elini kestiren, kardeşlerini boğdurtan, böyle sert, ağır abi pozunda adamlardır. Bu anlatılanların hiçbirisi doğru değildir.
Ama bunlar tabii beğeniyle de ilgili. Yani bir şey anlatıyorsunuz, toplumda olmayan ya da hayal edilene yakın bir tablo çiziyorsunuz. Şimdi de mesela seyredilen dizilere bakın, hep bu tür profillerin tipte olduğu,
evet,
diziler,
evet,
daha çok
maalesef seyrediliyor. İnsanlar görmek istediği şey, evet, bu ama gerçek, hı, öyle değil. Antep'i şunu da söyleyeyim. Cumhuriyet'in ilanından sonra Topkapı Sarayı müzeye çevrildi. İnsanlar gezebiliyor ama hazine dairesi değil. Hazineler satılmak üzere Ankara'ya götürüldü. Bütün o kaşıkçı elmasları, mücevherler, şamdanlar, sorgoç, yani kıymetli namına ne varsa, mukaddes emanetler değil, sandıklara dolduruldu, Ankara'ya götürüldü. Ve Ankara'da bunlar satılışa...
Burada bir erozyon olabiliyor mu? Doldurulurken.
Tabii ki oldu. Tabii ki oldu. Yani anlatanlar anlattılar. Yani şu kayıp, bu kayıp. Envanterde bulunanların bazıları ortada yok. Hatta sayım yapılırken mesela çok kıymetli, süslü bir kahve takımının Refik Koraltan, o zamanki meclis başkanı, elinden düşüp paramparça olduğunu oradaki memurların birinin hatıralarında ben okumuştum. O taşlar Ankara'daki mebusların, bakanların, hanımlarının boynunu, kulaklarını, parmaklarını süsledi tabii bazılarını. Yani gözden kaçabilecek, ihmal edilebilecek bazı kıymetli taşlar falan.
Tabii bunlar işlenmiş olabilecek ve işlenmemiş taşlar da vardı.
Çoğu işlenmemiş.
Onlar sonra
çünkü Osmanlılar işlenmemiş taşı severler. İşlenmiş taştan ziyade gidin bakın Topkapı Sarayı'ndaki o zümrütleri, daha ziyade işlenmemiştir. İşlenmiş taş geometriktir. Şarkta çok geometrik şeyler sevilmez. Sanat eserleri. Biraz böyle yuvarlaklığı fazla olan şeyler sevilir. Bunlar satılışa çıkarıldı. Böyle kıymetli eşyalar Türkiye'de satılamaz. Yurt dışında satılır. Yurt dışında satılması için müzayede şirketleriyle anlaşılacak. Bu şirketlerle anlaşılabilmesi için sigorta edilmesi lazım. Sigorta eksperleri geldi. Fakat bunlara fiyat biçemediler. Çünkü bunlar piyasada gezen dolaşan şeyler değil. Sigorta eksperlerin hayatta görmediği mücevherler. Dünyanın en büyük
onlar
elmasları.
Onlar için büyük tecrübe olmuştur.
Onlar görmüş dediler ki, efendim biz bunlara bir kere tarihi kıymeti çok. Biz buna bir kıymet biçemeyiz çünkü benzeri yok. Sanat kıymeti çok, buna da bir kıymet biçemeyiz çünkü benzeri yok. Ancak biz bunlara kıymetli taş ağırlık itibariyle bir fiyat verebiliriz dediler. Bu mevzu görüşülürken Atatürk öldü. Bu şeyler satılamadı. Meclis deposunda kaldı 1950 yılına kadar. 1950'de bunlardan geride kalanları Adnan Menderes tarafından trenlere yüklenerek tekrar İstanbul'a getirildi. Topkapı Sarayı da bugün Hazine Dairesi'nde teşhiri açıldı ki bunlar da şu binanın müsaadesizliğinden dolayı çok az bir kısmı teşhir edilebilmektedir.
Depolarda mı?
Depolarda, evet.
Peki böyle bir şeyin depoda bekletilmesi, hani bir bankada değil, kasada değil, depoda kalması.
Depolar güya güvenli ama işte ne kadar güvenli olabilir? Bazı insanların rahatça girip çıkabildiği yerlerden ne kadar güvenli olabilir? Evet. Bunlar bir problem. Sadece bu emniyet değil. Zamanın içinde rutubetin, İstanbul rutubetli bir yer. Rutubet sebebiyle pek çok eşyanın çürüdüğü, oksitlendiği veya asli hususiyetinin kaybettiği görülmüştür. Bunu bırakın, hadi bunlar dünya mallı. Osmanlı arşivinde Osmanlı tarihine ışık tutan ve inanın bir benzerinin asla konulamayacağı belgeler var. Hadi bu taşları koyarsınız. Belgeler var. Bu belgeler bakımsızlıktan veya başka sebeplerle çürümüş, rutubetten okunmaz hale gelmiş, bazıları böyle cips haline gelmiş, bazıları yapışmış, un haline gelmiş, bazıları tamamen silinmiş, hamur haline gelmiş. Yani ne diyeceksiniz?
Kim bilir ne tarihi yani, gerçekler
Bulgarlara,
var içinde.
Bulgarlara bir kısım satılmıştı. Satılmış. Ay ne iyi ki satılmış. Keşke hepsini satsalarmış. Ya geri kalan Seka'ya gitti veya çürüdü. Keşke hepsini Bulgarlara satsalarmış. Bulgarlar hiç değilse onları müzelerine koydular. Güzelce tasnif ettiler. Bir de kataloğunu yapıp bize gönderdiler. Keşke Bulgarlara satılsaymış hepsi. Ben çok üzülüyorum. Çünkü diyor ki İbrahim Hakkı Konyalı, takip ettim Bulgarlara satılmayanlar Sekaya gitmiş hamur olmak üzere diyor. Mani oldum diyor. Bir vagon gitmiş. Bir tren gitmiş. İki tren kalmış. Onlara mani oldum ben. Sonra öğrendim Sekaya gitmişti. Pişman oldum. Keşke onlar da satılsaymış. Mani olmasaydım.
Şimdi şöyle bir şey. Tabii programın sonuna geldik ama belki önümüzdeki haftalarda konuşacağız. Bu belgelerde aslında şu anda bildiklerimizle örtüşmeyen, şu anda bildiklerimizi anlatabilecek, açıklayabilecek ya da bildiklerimizi, bilmediklerimizi birbiriyle örtüştürebilecek bir sürü şey var.
Ben arşiv mütehassısı değilim ama mesleğim itibariyle arşivlerde çalıştım. İşte iki belge isterdim. Birisi çürük gelmezdi, birisi gelirdi. Bazısına devlet haciz koymuş. Verdirtme, inceletme böyle şeylerde.
Bir ara değil mesele. Mi? Şimdi daha rahat galiba.
Şimdi de var tabii. Bazı mevzularla alakalı devletin haciz koyduğu, inceletmediği vesikalar hala mevcut. Güvenlik şeyiyle, mülahazasıyla. Şimdi bu belgelerde bakıyorsunuz. O işin mütehassısı olan alimlerin, hocaların bile bilmediği ve yanlış bildiği şeyler ortaya çıkıyor. Tesadüfen. Belgedeki şeyden, çünkü onu görmemiş, görmesi mümkün değil efendim. Milyonlarca vesika, bunların çok azı şimdi tabii çoğu tasnif edildi bir, yani mevcutların, ama biz çalışırken çok azı tasnif edilmişti.
Peki şimdi mesela bir dil problemi var, evet. Geçmişi anlamakla, ama tasnif edilebileceği zaman ya da sefere gönderilirken yoktu bu kadar.
O zaman yoktu.
Yani o zaman daha rahat tasnif edilebilirdi.
Tabii daha rahat. O zaman arşiv memurları hayattaydı. Hazine evrak memurları bu işi zaten ettiler. Osmanlı Devleti'nin son zamanında Muallim Cevdet gibi, İbn-i Lemin gibi kişiler tasnif etmeye başlamışlardı arşivleri. O arşivlerden bugün istifade ediyoruz onların tasnifinden. Geri kalanı edilebilirdi, edilemedi.
Evet. Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Bu hafta için. Tekrar görüşmek üzere.